Ayrım 6.
Başka bir deyişle, altyapısı henüz bir millet oluşturacak özellikleri kazanamadığından, emperyalistler ona musallat olacaklardır. Gelişmiş saydıkları kendi kültürlerini aynen benimsetmeye çalışacaklardır. Eğer Osmanlı toplumundan bazı aydınlar çıkar da bu aşılama yabancı kültürü benimserse, bunlar komprador kültürün yozlaştırdığı adamlardır. Toplumları ile ilişkileri kopar, yabancılaşırlar. Emperyalist bir kültürü benimsemek, emperyalist bir ekonomiyi benimsemek kadar boktan, aşağılık bir şeydir. Bunda tereddüt yok, yalnız. Doğulu toplumlar, bu arada Osmanlı toplumu da ümmet aşamasından çıkacak, millet aşamasına geçecektir. Ne olacaktır o zaman peki? Ümmet kavramı içinde nitelikleri eritilmiş milletler, dilleri ve özgür kişilikleriyle ulusal bileşimlerini gerçekleştireceklerdir. Arapça, ortaklaşa kültür dili olmaktan çıkacaktır. Daha da önemlisi, pozitif bilimlerin geliştirilmesi, bunun tekniğe uygulanabilmesi için rasyonel bir kafa gerekecektir. İşte bu evrensel olan şeydir, yöntemdir, metottur. Bunu alıp geleneksel kültür ve sanat kalıtımının verdiği malzemeyi kullanarak, şimdiki toplumsal koşullarımıza uygulayacağız. Bundan millet olarak ulusal bileşimimiz çıkacak. İlk andığım batıcılıktır. Komprador kültürüyle yozlaşmaktır. Yaratıcı bileşimden, terkip, sintiz, uzaklaşmaktır. Tanzimat'tan Mustafa Kemal'e kadar yapılan odur. Mustafa Kemal'den sonra günümüze kadar da yapılan odur. İkinci söylediğim, Türkiye'yi bir ulus, Türk kültürünü ve sanatını ulusal bir bileşim yapma çabasıdır ki, yaratıcıdır. Sadece yöntem olarak çağdaş rasyonalizmi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir alır. Çağdaş koşulların sanat ve kültürünü yaratır. Bu, potansiyel olarak Mustafa Kemal döneminde var olmuştur. Ufak tefek de uygulanmasına çalışılmıştır. Bu çağdaşlaşmadır, işin doğrusudur. 29 Aralık 1976. 5. Füzeye karşı bal yemez topu. Yok canım, peçetelerle havluları karıştıranlar yalnız sağcılar değildir, solculardan da karıştıranlar çıkmıştır. Hem ne çıkmak? Önce sağcıların düştüğü yanılgıya bir ilişsek diyorum, arkasından öbürünü ele alırız. Biz de bir çeşit sağcı, batıdan üstümüze gelen kültüre karşı geleneksel kültürümüzü ileri sürer. İddialı bir sürüş biçimidir onunkisi. Batılı çağdaş kültürü, geleneksel kültürümüzle alt edeceğimize, batının taklidi bir kültür ve sanat yapacak yerde eski sanat ve kültür geleneğimizi sürdürmemizin daha iyi olacağına inanmıştır. Yanılgısı da buradadır zaten. Neden mi? Nedeni anlatmak kolay. Bakın nasıl. Bizim geleneksel kültürümüz ümmet dönemi kültürüdür. Oysa batının üstümüze geldiği kültür çağdaş kültürü. Başka türlü söylersek, ulusal bileşimden geçmiş millet aşaması kültürü. Adam, Hristiyan ümmet kültürüyle üstümüze gelse, biz de ona Müslüman ümmet kültürüyle karşı çıkalım. Ama öyle olmuyor iş. O ümmet kültüründen sıyrılmış, layık budur diye başımıza musallat etmiş, biz ona karşı ümmet kültürümüzün olanaklarıyla çıkarsak, radarla yönetilen füzeye karşı bal yemez topuyla çıkmış gibi olmaz mıyız? Çünkü bu kültür dediğimiz nesne, kendi koşulları içerisinde de sürekli değişen bir süreç. Alalım Osmanlı toplumunu. Sanatı çağlar boyunca bir ve aynı mı? Söz gelişi divan şiiri başlangıçta daha bir Türktür de, giderek Araplaşır, acemleşir. Buna karşılık halk şiiri de zamanla divan şiirinin etkisinde kalır. Dahası, dil de farklıdır ha. Osmanlı, 13. yüzyılda ve 19. yüzyılda aynı dilimi konuşup yazıyordu. Farklıydı elbet. Tıpkı bunun gibi Keferi'nin dili de şimdi kendi koşulları içinde değişmiş, gelişmiştir. Çağdaş İngiliz ozanı Shakespeare gibi, çağdaş İtalyan ozanı Dante gibi yazmaz. Öyleyse çağdaş Türk ozanı da Fuzuli ya da Şeyh Galip gibi yazmayacaktır. Çağdaş koşulların estetik bileşimini yapacak, öyle yazacaktır. Ancak böyle yaparsa üstüne gelen batılı kültür ve sanatın basıncına direnebilir. Şu halde ümmet dönemi kültürünü aynen koruyarak ya da sürdürerek ulusal bileşimlerini yapıp da üstümüze gelen emperyalist kültüre direnmemiz zordur, hatta olanak dışıdır. Nasıl ki elektronik donatımla dokuma makinelerine geleneksel ümmet toplumunun ürünü el tezgahlarıyla direnemeyiz. Dedim ki solcuların yanılgısı da az buz değildir hani. Elhak değildir. Şimdi sağcılar geçmişlerini önemsemek yüzünden gericiliğe kayıyor. Ümmet toplumu sanatı ve kültürüyle çağdaş yabancı kültür ve sanata direnebileceğini sanıyorlar, öyle mi? Solcuların önemli bir bölüğü, ilericiliği derinlemesine almayıp yüzeysel aldıklarından geçmişlerine ilişkin her şeyi reddetmek, buna karşılık ilerici saydığı yabancılardan gelen her şeyi benimsemek yolunu tutuyor. Bunun varacağı yer besbelli yozlaşmak, yabancı hayranlığı, öykünmecilik vesaire. Bu defa da ilericilik adına kendi sanat ve kültürümüzü yapmıyoruz. Yabancıların sanat ve kültürüne koşuluyoruz. Böylece daha başlangıçta kendimizi onların değer yargılarına mahkum ediyoruz. Bir Türk taş çatlasa bir Fransız gibi Fransız şiiri yazamaz. Nasıl ki bir Fransız taş çatlasa bir Türk gibi Türk şiiri yazamaz. O halde çözüm ulusal bileşimdir. Çağdaş kültürün temelinde olan yöntem, ilke ve kurallar, ulusal bileşimlerini yapmış öteki toplumların deneyleri göz önünde tutularak ulusal koşullarımıza uygulanacaktır. Bu uygulama sırasındaysa sözde ilericilerin yaptığı gibi geçmiş kültür ve sanat mirası hor görülerek yardımcı ögeleri olarak kullanılacaktır. Ancak böyleliklidir ki ümmet dönemi kültüründen millet dönemi kültürüne geçebiliriz. Ancak böyleliklidir ki ortaya çıkacak kültür ve sanat bileşimi Batı'nın üstümüze salacağı yabancı ulusal bileşimlerle boy ölçüşebilir. Zira hem rasyonellik hem ulusallık gibi onların da içerdiği önemli nitelikleri içermiş olacaktır. Şu halde ne öykünmeci Batı modeli kültür ne millet aşamasında ona ters düşen ümmet kültürü. Millet aşamasında çağdaş yöntemlerle geçmiş kültür ve sanat mirasımızdan yararlanan ulusal birleşim. 30 Aralık 1976. 6. Yanlış bir yargılama. Peki Mustafa Kemal Paşa ne yapmıştır? Erzurum'dan yazan arkadaş da ona benzer bazıları da şöyle bir yargılamaya yatıyorlar. Kültür emperyalizmi Osmanlı'yı Tanzimat'tan başlayarak dilim dilim yemeye koyulmadı mı? Mustafa Kemal Paşa yozlaşmayı tamamlayan, kesinleştiren adamdır. Bu kafadakilere göre Cumhuriyet, Tanzimat esprisinin sonunda kesin başarıya ulaşıp somutlaşmasından, kendi kültür ve sanatımızın batılı kültür ve sanat lehine yozlaşmasından ibarettir. Nesnel olmayan, duygusal, üstelik yanlış bir yargılamadır bu. Osmanlı ıslahatçılarıyla Mustafa Kemal Paşa arasındaki önemli farkı atlıyorlar. Birincileri ıslahatçıydılar. Mustafa Kemal ihtilalciydi. Birinciler Osmanlı toplumunu düzeltmek için önerdikleri ıslahatları batılı emperyalistlerin önerisi, hatta zoruyla uygulamaya uğraşıyorlardı. Mustafa Kemal ise batılı emperyalistleriyle boğuşarak cephede onları yenerek çağdaşlaşmak yolunu açtı. Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilalciliği tam da Osmanlı ümmet toplumundan Türk millet toplumunu çıkarmak, başka deyişle ulusal bileşimin gerçekleştirilmesi olacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk atılımında dil kurumu ya da tarih kurumu gibi kurumları kurması, ulusallığa yönelişinin belli başlı iki önemli kanıtıdır. Kaldı ki benim hangi batının başına aldığım önemli açıklamasında Mustafa Kemal Paşa o zamana kadarki Türk aydınlarının sürekli olarak yabancı kültürlerin savunucusu olduklarından yakınmakta, ulusal bir bileşimi istemektedir. Şu halde Mustafa Kemal Paşa'yı ve geliştirdiği devrimi tanzimatçılık sanmak, öyle değerlendirmek önemli bir yanılgı olur. Peki ya batıcılığı? Bu iki noktaya dikkatinizi çekerim. Mustafa Kemal devrimciliğinin kilit kavramı batıcılık değildir. Bilimsellik ve çağdaşlıktır. Mustafa Kemal devrimini sürekli devrimcilik olarak tasarlamış, zamanla koşulların değişeceğini, koşullar değiştikçe ahkamın da değişeceğini söylemiştir. Devriminin ilk yıllarında Batı uygarlığından söz etmesi, çağının muasır medeniyet seviyesini o uygarlığın temsil ettiğine inanmasındandır. Teknolojik üstünlük, sanayileşme, sanat ve kültürde yaratıcılık göz önüne alınırsa bunda yanılmış da sayılamaz. Batılılar rasyonel düşünceyle bilimi üretime uygulamış, sanayiyi geliştirip kültürde ulusal bileşimlerini yapmışlardı. Mustafa Kemal de Türk halkının aynı şeyi yapmasını özlüyordu. Örnek elbette Batılıların yaptığı olacaktı. Ama onlara öykünerek, onları taklit ederek değil, ulusal bileşimi gerçekleştirerek. Bu sonradan yapılamadıysa kabahat Mustafa Kemal'in midir acaba? Son ve önemli bir nokta. Peki, Mustafa Kemal Batı'nın birçok şeyini aynen benimsememiş midir? Söz gelişi Latin harflerine ne gerek vardı? Yabancı harfleri benimsemek bizi yüzlerce yıllık kültür mirasımızdan ve kökenimizden koparmayacak mıydı? Bu itirazın haklı yanları vardır. Ruslar ve Japonlar, birisi sosyalist, öbürü kapitalist yöntemlerle ulusal bileşimlerini başarmış, sanayileşmişlerdir ama alfabelerini değiştirmeye gerek görmemişlerdir. Belki biz de yapabilirdik bunu. Şu var ki, Mustafa Kemal, Türk milliyetçiliğinin tam da Arap ümmetçiliğine karşı gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesine ulaşmıştı. Zira komprador batılı kültürün yozlaştırdığı Türk kültürü ve sanatı değildi tek başına. Arap ve Acem komposantlarını içeren ümmet kültürüydü. Gerçekten millet kültürünü yaratabilmek, önceki kültürden yararlanmayı fakat ondan bağımsız olmayı gerektirirdi. Ola ki Mustafa Kemal bağımsızlığı Latin harfleriyle sağlayacağını umuyordu. Latin olmadıkları halde bu harflerle kültür ve sanat dillerini somutlaştıran Almanlar, İngilizler, İskandinavlar yok mu? Yalnız bir kere ulusal bileşim yoluna gidildikten sonra ümmet kültürümüzün klasiklerinden yararlanabilmek için eski harflerin tamamıyla kaybolmaması da gerekli. Ünlü Türk-İslam klasiklerinin bütünüyle yeni harflerle yayınlanması da. 31 Aralık 1976 7. Ya Tanzimat öncesi? Şöyle bir inanç seziliyor bazılarımızda. Türklük, Müslümanlığa sımsıkı sarıldığı dönemde yenilmez bir güç, cihan şumul bir devletti. Hristiyan batıyı duman ediyor, her tarafa damgasını basıyordu. O ki Tanzimat ile Hristiyanlık Osmanlı üstünde nüfus sahibi oldu. Devlet yöneticilerine kadar herkese el atmayı becerdi. Sonunda hem devletin çökmesine hem de Hristiyan batı kafasına uygun bu yeni devletin ortaya çıkmasına neden oluşturdu. Ne dersiniz, doğru olabilir mi bu? Hadi bazı şeyleri hatırlayarak işe başlayalım. Böyle bir düşüncenin temeli, Tanzimat'ın Batılıların etkisiyle yapılmış, Hristiyan azınlıklara büyük ödünler getiren bir anlaşma olmasına dayanmaktadır. Bu kafaya göre Tanzimat'tan önce Türklük, Osmanlılık altında kocaman bir imparatorluktu. Kimse onun gücüne karşı koyamıyordu. Bu da İslam sayesinde gerçekleşmişti. Sanırım yanlışın temeli buradadır. Osmanlı Devleti sanıldığı ya da okutulduğu gibi 19. yüzyılda sallanmaya başlamamıştır. Kimsenin hesaba katmak istemediği dönem 1699'dan 1830'lara kadarki dönemdir. Ortada Tanzimat da Hristiyan etkisi de olmadığı halde Osmanlıların savaş üstüne savaş kaybettikleri, aralıksız geriledikleri koskoca bir zaman parçasıdır. Demek ki yanlış, devletin gücünü İslamlıkla eş tutmak yanlışıdır. Osmanlı güçlü olmasına güçlü olmuştu. Gerçekten büyük bir imparatorluk kurmuştu ama bunun toplumsal ve ekonomik nedenleri vardı. Bu nedenler ortadan kalkıp koşullar tersine dönünce yine eskisi kadar Müslüman olduğu, halifeyi bağrında taşıdığı halde Karlofça, Pasarofça, Kaynarca vesaire gibi hep aleyhine olan sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalmıştı. Palavrayı bırakır, Osmanlı tarihine gerçekçi bir gözle bakarsak ne görürüz? 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar 300 yıl aralıksız gerileme, savaşlarda yenik düşme, durmadan toprak verme. Tanzimat'la yükseliş devri arasındaki bu dönemde büyük insanlığı kardeş sayan ulvi Müslümanlığın neden dolayı Osmanlı'yı kurtaramadığını çok düşünmeliyiz. Dahası var. Sözüne inanılır tarihçilere göre Osmanlı Devleti'nin 1300 ile 1600 yılları arasındaki gelişmesi ve yükselmesi, dininin Müslüman olmasından çok o dönemlerde Asya ticaret yolunu eline geçirmiş olmasına, denizlere egemenliğini kurabilecek bir gemi yapma teknolojisini kazanmasına, Batılı Orta Çağı tipi ağır Avrupa Hristiyan ordularına karşı hafif zırhlı süvari güçlerinden oluşan çağına göre modern ordusuna, Fakat en önemlisi Osmanlı dirlik düzeninin hala ortaçağ kalıntısı bir derebeylik serflik düzenini yaşayan, hala kilise ile derebeyleri arasında ezilen Doğu ve Orta Avrupa halklarına son derece ileri gelmesine bağlıdır. Öyle ki Osmanlı'nın yönetimine geçer geçmez bu halklar hem kilise hem derebey baskısından kurtuluyor, dinini serbestçe taşıyabildiği gibi güçlü bir devletin mutlu yurttaşı haline geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun belini kıran olayın da dinle, diyanetle bağlantısı yok. Bu olay çeşitli görünüşlerde meydana çıkan Amerika'nın keşfi, ticaret yollarının Avrupa ile Hindistan arasından Avrupa ile Amerika arasına dönüşüdür. Amerika'dan Avrupa'ya akan servet, bununla merkantilizmin doğuşu, kiliseyi de tahtından indirecek laik Fransız devriminin hazırlanışıdır ki, bu devrimi soylu feodallere ve krallara karşı zenginleşen burjuvalar hazırlamışlardır. Bu arada Akdeniz'de ticareti İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar ele geçirdiler. Daha 1500'lerde bu kapitülasyonların doğmasına, Osmanlı ekonomisinin ticaret açığı vermeye başlamasına yetmiştir. Bunu ödeme açığı izlemiş, değeri düşük ve kalp para salgını da üstüne eklenince Osmanlı maliyesi çökmüştü. Giderek dirlik düzeninin bozulduğunu, ülkenin Dersaadet ve yakın çevresinden ibaret bir çiftlik haline geldiğini yine tarihçiler söylüyor. Demek ki yükseliş gibi gerileyişin de Müslümanlıkla ilgisi yok, olamaz da zaten. Dinler insanlarla inandıkları Tanrı arasındaki bir ilişkiyi düzenler. Yeryüzündeki olaylar ise ekonomik, toplumsal tek kelimeyle dünyevi nedenlere bağlıdırlar. Onun için Tanzimat geldi, Müslümanlık bozuldu. Evvelce iyiydi iddiası, gerçeği yansıtmaz. 1600 yılında da Tanzimat mı vardı? Gerilemenin kökeni ta oralarda. 25 Ocak 1977. 8. Hızlı itilen sarkaç. Kimisi de sanıyor ki ben Avrupa önce laikliği benimsedi, bu da ulusal kültürü, teknolojiyi getirdi diyorum. Sanması olağan. Çünkü bu kafa olayları somut, elle tutulur gelişmeler. İlişkilerin dönüşme süreçleriyle algılayıp çözümlenemez. Üst yapısal kurumların etkileriyle çözümlendiğini sanır. Şu sıra epey adını andığımız Tanzimat, onlar için Hristiyanlığın sızması yüzünden kötüdür. Yabancı sermaye egemenliği, komprador kültürü ve burjuvazisinin oluşması yönünden değil, oysa Osmanlılığı ilki değil, ikincisi batırmıştır. Herkes de biliyor ki hilafet kurumunun özel bir önemi yoktu eskiden. Abdülhamit'ten itibaren bu önem ön plana çıkarılmış, altı çizilmiştir ama emperyalizme karşı etkili bir işe yaradığını göremedik. O zaman elbette benim şöyle demek istediğim aydınlığa çıkar. Laiklik, ulusal demokratik devrimin sonuçlarından biridir. Bu devrim ise sözünü ettiğimiz ekonomik ve toplumsal gelişmelerin bir sonucudur. Laiklik ve demokratikleşme, burjuvazinin doğuşu, toplumda ana değerin toprak yerine para oluşu, derebeyi serf ilişkilerinin yerine işveren-işçi ilişkilerinin alışıyla ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa laik olduğu için yükselmedi. Ekonomik yükselmesini hazırlayan koşullar laikliği de getirdi. Üretimin bilimsel uygulanışı, buharın, sonra elektriğin sanayiye koşuluşu, seri halinde imalata geçiş vesaire öyle bir toplumsal ortam yaratmıştı ki, bu ortamda kilise yasalarını geçerli kılmak istense de olanaksızdı. Yanlış anlamayalım. Laiklik, Batı ülkelerinde ne dinsizlik anlamına kullanılmıştır, ne de laik ülkelerde dinine bağlı kişiler bu yüzden baskıyla karşılaşmıştır. Hayır. Toplumsal gelişme, dini toplumsal ortamdan kişisel vicdana itmiştir o kadar. Sanayileşmenin üst aşamasına gelen toplumlarda manastırlara papaz bulamadıklarını, gazete ilanıyla keşiş ya da rahibe aradıklarını okuyoruz. Burada laikliğe karşı çıkanların ya da laikliğin bizim ulusal kişiliğimizi öldürdüğünü söyleyenlerin bir çelişkisine parmak basmak iyi olacak. Şöyle mi düşünüyorlar acaba? Tanzimattan sonra Hristiyanlık sızdı. Müslümanlığı gittikçe köstekledi. Sonunda cumhuriyetle laiklik getirip Müslümanlık iyice boyunduruk altına alındı. Eğer böyle düşünülüyorsa yaman bir çelişkiye düşünmüş demektir. Tanzimat sonrasında Hristiyanlığın Osmanlı içinde cirit attığı doğru. her tarafta fakat asıl Beyrut ve havalisinde, Sivas ve havalisinde, Kayseri'de, İzmir ve havalisinde, haliyle İstanbul'da, Selanik ve havalisinde faaliyet göstermişler. Kum gibi din okulu kaynıyor. Yalnız bu okullarda Türk öğrenci hemen hemen yok. Batılı ülkelerin bu din okulları daha çok Ermenileri, Rumları, Yahudileri etkilemiş. Onları kendi dinlerine çevirmişler, bu bir. İkincisi, asıl önemlisi, Cumhuriyet'te geçerli kılınan laikliğin kendi ülkelerinde Hristiyanlığın pabucunu dama attığını, kiliseyi geriye ittiğini biliyoruz. O zaman nasıl oluyor da Türkiye'de Hristiyanlığın zaferini sağlıyor? Olmayacak şey. Laikliğin Müslümanlıkla da ilgisi yok, Hristiyanlıkla da, Budistlikle de. O, toplumların sanayileşme aşamasında belirip çağdaş bilimsel toplumun bir niteliği olarak kendisini benimsetiyor. Dinleri de inanmışların vicdanına bırakıyor. Aksi halde halifenin hükümran olduğu dönemde bile ülkemizde o kadar ilerlemiş olan Hristiyanlık, misyonerlik filanın Cumhuriyet döneminde çoktan çizmeden yukarıya çıkması gerekmez miydi? Oysa biliyoruz, Mustafa Kemal ilk olarak bu türden bütün okulları kapatmış, kalan birkaçını da ulusal eğitimin koşullarına baş eğdirmiştir. Ülkemizde Hristiyan sayısı Osmanlı'nın son yıllarına oranla hiç mesabesindedir. Laiklik Hristiyanlığı çağırmaz, onu da Hristiyan'ın vicdanına indirir, tıpkı Müslümanlığınki gibi. Peki, bizde laiklik doğru uygulanmış mıdır? Ha, bakın bunda kuşkuluyum, aşırı gidilmiştir. Laik ülkelerde radyosu, televizyonu her dinden, her mezhepten insan için çatır çatır ayin nakleder. Dua verirken bizde mevlidün radyoda verilmesi irtica sayılmıştır. Olmaz böyle şey. Kimse kimsenin inancına karışamaz. İsteyen istediği dine girer, istediği duayı eder. Türkiye Cumhuriyeti'nde işin sertliğe kaçması, belki de bağımsızlığın ilk yıllarında emperyalistlerin Ankara'yı sürekli olarak şeriatçı isyanlarla devirmeye çalışmasından ileri gelmektedir. Kuvayi Milliye dönemindeki isyanları saymasak bile, sonrakiler Şeyh Said isyanı da, Menemen isyanı da, bal gibi dışarıdan beslenmiş şeriat isyanlarıdır. O zaman Cumhuriyet hükümetlerinin laiklik uygulamasında dozu kaçırmalarına bir dereceye kadar özür bulunabiliyor. Ama yine de ben gereksiz bir aşırılığa gidildiği, hızlı itilen sarkaçın hızlı geri dönmesi gibi son zamanlarda saptadığımız dinsellik çabalarının bu aşırılığın bir tepkisi olarak belirdiğini sanıyorum. Geçecektir. Sanayileşme her şeyi çözümleyecek, laiklik de yerine oturacak. 26 Ocak 1977 9. Acaba mı diyorum? Üşenmeyip geliyor, kafasına takılmış bir kere. Söyledikleri şunlar. Ben dinime bağlıyım. Çocukluk çevrem buna elverişli değildi. Dinimi, kitabımı öğreten olmadı pek. Önceleri kendi başıma yaşayıp gidiyordum. Günün birinde inançsız bir hayatın anlamsızlığını elle tutarcasına gördüm. O gün bugündür Müslümanlığın ilkelerini hem öğreniyorum hem uyguluyorum. Oysa senin, hadi önemsemeyen demeyeyim ama konuya yukarıdan bakan bir tutumun var ki sinirime dokunuyor. Yeryüzünde ölüm diye bir gerçek varsa,